Meclis gündemi.
Meclis gündeminden mutlu günler sevgili dinleyenlerimiz. 122. programımızla karşınızdayız. Ben Hakkı Kurban. Programımızı sizler için Murat Baran ve Arzu Yaman hazırladı. Yayın masasında sesimizi sizlere Ayhan Taşçı ulaştırıyor. Sizler de görüş, öneri ve düşüncelerinizle programımıza katılabilirsiniz. Hemen iletişim bilgilerimizi paylaşalım. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, 463 34 21. Sosyal medyadan bizlere ulaşabilirsiniz. Facebook sayfamız TRT TSR Meclis Gündemi başlığını taşıyor. Twitter adresimiz TRT TSR Meclis Gündemi. Bizlere e-posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. Bunun için meclisgundemi@trt.net.tr adresini kullanabilirsiniz. Bugünkü programımızda siyasetin sıcak gündemiyle birlikte hayvan haklarını ve bu konuda meclisin yürüttüğü çalışmaları konuşacağız. Konuğumuz Meclis Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı, İçişleri Komisyonu Üyesi, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Hakkı Bey. Sağ olun.
Yoğun gündem arasında programımıza konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Müsaadenizle siyasetin ajandasına bir bakalım. Daha sonra sıcak gündeme döneriz. Efendim öncelikle gündemin ilk sırasında elbette İstanbul seçimleri var. Bir yandan adaylar, diğer yandan siyasi parti temsilcileri ve liderler sahada. Özellikle iftar ve sahur programları, sosyal medya ve televizyon yayınlarıyla seçmene mesajlar verildiğini söyleyebiliriz. Ev ev ziyaretler yapılıyor şüphesiz. Özellikle 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenin 23 Haziran'da oylarını kullanması yönünde mesajlar verildiğini söyleyebiliriz. Gerek Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Binali Yıldırım, gerekse Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm adaylar bir yandan projelerini anlatırken diğer yandan ekonomiden terörle mücadeleye kadar çeşitli konularda mesajlarını seçmenle paylaşıyorlar. Tabii İstanbul 23 Haziran'daki seçimlere hazırlanıyor ama bugün çağları değiştiren bir olayın da yıl dönümü, onu da hatırlatalım. Bugün İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü. Kent hem Türk dünyasının hem de İslam dünyasının kalbinin attığı yerlerden biri. Kıtaları buluşturuyor. Tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle ve insanıyla benzeri olmayan bir yer. Bu fetih dünya tarihine yeni bir istikamet kazandırırken fetih tarihine de ayrı bir anlam getirdi. Bir kez daha bu anlamlı günü bizler de kutluyoruz. Tabii ajandanın ön sırasında bir başka önemli gelişme daha var. Pençe Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde Hakurk'taki teröristlerin yuvalandığı bölgeleri hedef aldı ve geniş çaplı bir operasyon yürütülüyor. Önceki gece başlamıştı harekat ve fırtına obüsleri, savaş uçakları, atak helikopteri, insan savar araçları eşliğinde komandolar bölgede operasyonu gerçekleştiriyorlar. Ve sadece Hakurk değil, aslında bölgeden Türkiye'ye hedef alan teröristlerin bulunduğu tüm noktalar harekatla vuruluyor diyebiliriz. Mehmetçiklerimizin başarısının da daim olmasını diliyoruz. Meclisin gündeminden de efendim sizinle konuşmaya başlamadan önce birkaç başlık aktaralım. Meclis Genel Kurulu'nda dün ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeleri içeren bir torba kanun birinci bölümü kabul edildi ve bugün ikinci bölümün görüşmeleri yapılıyor. Bugün görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanları kesilen idari para cezaları vardı. Onların tahsilinden vazgeçilmesini içeren maddeler var torba kanunu içerisinde. Bunun yanı sıra hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılması, İstanbul Galata Üniversitesi kurulması gibi düzenlemeler de bu teklif içerisinde bulunuyor. Bu teklifin hemen ardından asker alma kanun teklifi görüşülecek. Teklifle askerlik hizmeti, yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olmak üzere 3 kategoride düzenleniyor. Bunun yanı sıra tabii okullarda, askeri okullarda eğitimler devam ediyor. Bunun altını çizelim. Bedelli askerlikte tartışmalarda bu düzenlemeyle birlikte inşallah sona ermiş olacak. Efendim tekrar hoş geldiniz diyelim. Tekrar efendim hatırlatalım. Konuğumuz Meclis Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı, İçişleri Komisyonu Üyesi, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Yel. Yoğun gündem arasında programımıza katıldı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Tabii İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine efendim 3 hafta gibi bir süre kaldı. AK Parti'nin yoğun bir çalışma yürüttüğünü biliyoruz. AK Parti seçimlere nasıl hazırlanıyor? Seçmen 23 Haziran'daki seçimlere hangi gözle, hangi hassasiyetle yaklaşmalı? Bunu sorarak başlayalım.
Şimdi tabii bu konulara değinmeden önce sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi bugün İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü.
Evet, gurur dolu bir gün.
Hepimiz adına gerçekten hem İslam alemi hem Türk dünyası adına gurur dolu bir gün. İstanbul'un anlamı diğer şehirlerden çok daha farklı bir yerde. Tüm dünyada gerçekten İstanbul farklı bir kategoride değerlendirilen şehir. Dolayısıyla bizim de medarı iftarımız olan bugünün ben hem tüm İslam alemine hem milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ve tüm şehitlerimize hem İstanbul'un fethinde kan dökmüş şehitlerimize, kanını akıtmış şehitlerimize hem de diğer tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Yine biraz önce ifade ettiğiniz gibi Güneydoğu'da Irak'ın kuzeyinde devam etmekte olan Pençe Harekatı'na katılan tüm Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. Gerçekten milletimizin bekası için çok anlamlı bir operasyon yürütüyorlar. Ve biz inanıyoruz ki diğer tüm operasyonlarda ve tüm harekatlarda olduğu gibi Türk milletinin gururu olan Mehmetçik inşallah burada da çok başarılı olacak ve hedefine varacaktır. Biz buna i̇nşallah. Canı gönülden inanıyoruz. Yine iki gün sonra inşallah Kadir Gecemiz. Ben yine tüm İslam aleminin ve milletimizin Kadir Gecesini ve yaklaşmakta olan Ramazan bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum. Ve sizin de buyurduğunuz gibi tabii 23 Haziran'da da yine önemli Türkiye'mizde bütün dünyanın da takip ettiği bir seçim var. Acaba niye bütün dünya da takip ediyor diye bir daha bunu düşünmemiz gerekiyor.
Evet.
İşte yükselen değerimiz Türkiye'mizin gerçekten tüm dünya tarafından takip edilmesinin de çok anlamlı olduğunu ben bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde bir seçim yenilendiği zaman gündem olmamasına rağmen mesela söz gelimi Avusturya'da 2016'da yapılan genel seçimler 2018 yılında 2 yıl sonra iptal oldu.
Evet.
Bunun üzerinde herhangi bir şekilde özellikle Batı dünyası durmadı. Herhangi bir şekilde demokratik anlamda eleştirilerde bulunmadılar ama İstanbul'da seçim yenileniyor diye hem içimizde Türkiye'de bazı fırtınalar kopartılmaya çalışıldı hem de tüm dünyadan baktığımız zaman haksız eleştiriler yapılmaya çalışıldı. Bunun çok farklı anlamları olduğunu aslında bizim aziz milletimiz de biliyor. Bu konuda Türkiye'nin özellikle son 17 yıldır AK Parti iktidarlarıyla beraber çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma azminin ne demek olduğunu, Türkiye'nin nerelerden nereye geldiği konusunu bütün dünya takip etmekte. Ve bu dosta güven, düşmana da kaygı veren gelişmesinin engellenmesi konusunda her alanda çalışmalara devam etmekteler. Biz bunları bilen insanlarız. Dolayısıyla buradan bir kez daha hatırlatmak isterim ki 23 Haziran'daki bu seçimde de tabii İstanbul'daki çok değerli vatandaşlarımız gereğini zaten yapacaklardır. Buna hiçbir kuşkumuz yok. Ama bu seçimin İstanbul seçiminin ötesinde bir anlam ifade ettiği konusunda da özellikle benim belirtmek istediğim bazı hususlar var.
Evet.
Bununla ilgili olarak tabii malum 31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde Türkiye'de huzur ortamı içerisinde seçimleri gerçekleştirdik. Fakat daha sonra seçimler yapılıp oy kullandıktan sonra gördük ki bazı yerlerle ilgili itirazlar oldu. Malum bizim 298 sayılı seçim kanunumuz var ve bu seçim kanununda seçimin süreci tanımlanmıştır.
Evet.
Seçim sadece oy verme günü yapılan bir işlem değildir bu kanuna göre. Seçimin öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, seçim günü vatandaşlarımızın kullanması gereken oyla ilgili yapılması gereken işlemler ve seçimden sonra da itirazlarla ilgili herkesin hakkı olan, bu konuda şüphesi olan parti veya kişilerin yapabileceği itirazlarla ilgili düzenlenen hükümler vardır. Dolayısıyla itirazlar sadece İstanbul'da yapılmamıştır. Muhalefet partileri zaman zaman niye itiraz ettiğimiz konusunda bence haksız olan bazı itirazlarda bulunuyorlar ama kendileri de farklı ilçelerde, söz gelimi Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Kırklareli'nin Keskin ilçesinde, Denizli, Honaz gibi ilçelerde ve diğer bazı yerlerde de itirazlarda bulunmuşlardır.
Ki oralarda seçimin yenileneceğini
hatırlatalım. Seçimin yenileneceği, bunlarda da 2 Haziran tarihinde seçim yapılacak bu yerlerde de. Ve burada kendileri bu itirazı yaparken hiç kimse bir şey demiyor ama biz haklı bir itiraz gerekçesi ortaya koyduğumuz zaman büyük bir fırtına koparmaya çalıştılar. Ve bunu da sanki bir antidemokratik uygulayamamış gibi göstermeye çalıştılar. Aslında bu bizim kanuni hakkımız. Kanunlarda çok daha önce tanımlanmış hususlar konusunda görülen eksiklikler ve o konuda yapıldığı düşünülen usulsüzlük ve yolsuzluk varsa bununla ilgili itiraz edebilme yetkisini kanun bizlere tanımış. Ve bizim de gerekçelendirdiğimiz hususları da Yüksek Seçim Kurulu da geçtiğimiz hafta gerekçeli kararında açıkladı. Ve 7'ye 4 oranında bir çoğunlukla bizim yapmış olduğumuz itirazları geçerli gördü. Ve ben şunu yine hatırlatmak istiyorum. 298 sayılı yasanın yani seçim kanunu 22. maddesinde emredici nitelikte sandık başkanlarının mutlaka kamu görevlisi olma zorunluluğu belirtilmiştir.
En büyük gerekçelerden biri buydu.
Fakat buna rağmen İstanbul'daki seçimlerde tam 754 sandıkta kamu görevlisi olmayanların görevlendirdiğini görüyoruz. Burada bir organizasyon içerisinde, burada belli planlanmış bir şekilde kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık kurulu başkanı olduğunu görüyoruz. Ve bu sandık kurullarına yani 754 tane kamu görevlisi olmayan sandık kurullarının oluşturduğu sandıklardaki toplam seçmen sayısı da 212.276. Bu da aradaki farkın yani CHP'nin adayı ile Sayın Binali Yıldırım'ın almış oldukları oy farkı bizim yapmış olduğumuz itirazlar sonucunda 13.729'a kadar düşmüştü. Kaldı ki oyların sadece geçerli oyların %8,5 sayıldığı orandaki şeyi söylüyorum, aradaki farkı söylüyorum. 13.729. Evet. Bu nedenle bu 754 sandıktaki 212.276 seçmen sonuca etki edebilecek, seçim sonuçlarıyla ilgili müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin de sonucuna etkili olduğu düşünülerek Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerin tekrardan yapılmasına karar verildi. Tabii sadece nedeni bu değildi. Bunun dışında farklı gerekçeler de vardı. Yine 298 sayılı seçim kanunu 105. maddesine göre sayım döküm cetveli olmadan parti veya adayların aldığı oyların doğru tespit edildiğinden ve sandık sonuç tutanağına parti veya adayın aldığı oyların doğru olarak geçirilmiş olduğundan kesinlikle bahsedilemeyeceği ortaya konulmuştur. Bu çerçevede 18 adet sandıkta sayım döküm cetvelinin hiç bulunmadı. 90 adet sandıkta ise sayım döküm cetvellerinde sandık kurulu imzalarının olmadığı tespit edilmiştir. Ve bu toplam 108 sandıktaki seçmen sayısı da 30.231'dir. Ayrıca kanun hükmünde kararname ile ihraç olunan 6 kişinin de sandık kurulu başkanı olarak görevlendirdiği tespiti yapılmıştır. Bunların herhangi bir şekilde bu görevi alabilmeleri mümkün değil.
Evet.
Bu kadar net, açık bir şekilde tam kanunsuzluk hükümleri geçerli olmasına rağmen hala muhalefetin, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki itirazlarını biz anlayamıyoruz. Ve sayın seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın ben takdirine bırakıyorum. Eğer burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da söyledi. Kardeşim dedi, siz madem seçimi aldınız, daha önce bunu iddia ediyorsunuz. Eğer aldıysanız, hakkınız da aldıysanız gelin 24 Haziran'da, 23 Haziran'da tekrardan alın.
Evet.
Yani bu kadar eğer iddianızda sabitseniz 23 Haziran'da gelin Hodri Meydan, en büyük hakem olan millete gidiyoruz. Bu konuda milletimize tekrardan soruyoruz ve milletimiz neyi takdir edecekse bizim başımızın üstündedir diye de açıklamalar oldu. Bu anlamda 23 Haziran seçimlerinde bizler parti olarak ve Cumhur İttifakı olarak vatandaşımıza kendimizi daha iyi ifade edebilmek, özellikle 1 milyon 300 bine yakın seçime katılmayan seçmenimizin de onların da gelip tekrardan oy kullanabilmesi için küskünler varsa onların barıştırılması, bu konuda sempatik olarak bu işlerden bir şekilde istifade edebilmeleri, seçime katılabilmeleri için bizler gerekli olan çalışmaları yapmaya zaten başladık. Partimiz genel anlamda hem genel merkeziyle hem İstanbul İl Teşkilatı'yla, sayın milletvekillerimizle ve tüm gönüllülerle bu konuda gerekli çalışmaları yürütmekte, sahada önemli bir çalışmaya imza atılmaktadır. Ve 23 Haziran'da da inanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Binali Yıldırım inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu akşam inşallah ilan edilecektir diye ben düşünüyorum.
Evet, gerek Ramazan ayında gerek Ramazan bayramı tatilinde bu çalışmaların yoğun bir şekilde süreceğini biz de görüyoruz efendim. Size kolaylıklar
Allah
diliyoruz seçim satma halinde. Tabii bugünkü asıl gündemimize dönelim isterseniz.
Tamam.
Hayvan haklarını konuşacağız. Siz mecliste kurulan komisyonun başkanlığını yapıyorsunuz ve bir süredir gerek sivil toplum örgütleriyle görüşüyorsunuz. Gerek sahada inceleme programınız var.
Evet.
Bunları yapacaksınız. Öncelikle komisyondan başlayalım. Komisyon hakkında bilgi verir misiniz bize? Meclis Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu nasıl bir komisyon, nasıl bir planla çalışıyor?
Şimdi mecliste araştırma komisyonları çeşitli konularda toplumun özellikle merak ettiği, açıklanması konusunda veya sonuç alınması, çözüm üretilmesi konusunda merak ettiği konularla ilgili Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edilen alanlarda kurulan komisyonlardır. Ve hayvan hakları ile ilgili olarak da mecliste grubu bulunan 5 partinin de önergeleri mevcuttu. Bu konuda bir araştırma komisyonu kurulması ile ilgili. Bizim de AK Parti olarak o dönem meclis başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ın vermiş olduğu önergeyle de Meclis Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu kurulması önergesi verilmişti.
Evet.
Ve biz de geçtiğimiz aylarda meclisimiz genel kurulda bu konuda karar verdi. Daha sonra 8 Mayıs tarihinde de kimlerin üye olacağı, Meclis Araştırma Komisyonu'nda kimlerin üye olacağını karar verildi. 6 AK Parti milletvekili, 3 Cumhuriyet Halk Partisi, 1 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 İyi Parti ve 1 de Halkın Demokratik Partisi olmak üzere toplamda 12 kişiden müteşekkil olan bir komisyon kurulmasıyla ilgili 8 Mayıs'ta çalışmayı başlattık.
Yani bütün partilerin aslında uzlaştığı bir konudan bahsediyoruz.
Bütün partilerin uzlaştığı, çözüm arayışında olduğu bir konuyla ilgili biz çalışmaya başladık. Ve 8 Mayıs tarihinde komisyon üyelerimizin takdirleriyle de komisyon başkanlığını bizleri takdir ettiler. Ben huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyorum. Ve bizler tüm komisyon üyeleri bu araştırma komisyonuna da gönüllü olarak katılmış kişileriz. Çoğumuzun evinde beslediğimiz hayvanlar var veya hayvanları seven insanlarız. Hayvanların dilinden anlayan insanlarız. Bu anlamda da hayvan haklarının ihlal edilmemesi, hayvan haklarının daha iyi hale getirilebilmesi konularıyla ilgili çalışmaya başladık. Burada hem kamu kurum ve kuruluşlarının, konuyla ilintili olan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını, bu işin en önemli ayağı olan belediye temsilcilerini, akademisyenlerimizi, üniversiteden akademisyenlerimizi ve işin ticari boyutunda olan pet shop dernekleri, bu işin ticaretini yapan kişileri de dinleyerek ve sahada da özellikle barınaklardaki durumun ne olduğu, sokak hayvanlarının durumlarının ne olduğu ile ilgili incelemelere başladığımız bir komisyon. Bununla ilgili olarak 2 haftadır yoğun bir şekilde konuklarımızı mecliste dinlemeye başladık. Özellikle ilk gün Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden Genel Müdür Yardımcımız gelmişti. Yine Mevzuat Geliştirme Dairesi'nden Adalet Bakanlığı'ndan arkadaşlarımız geldiler. Ve onların gözünden bu işteki aksayan yönler nedir, olması gerekenler nedir bunları dinledik. Ertesi günü akademisyenlerimiz geldi. Konunun hem hukuki boyutuyla hem de teknik boyutuyla ne olması gerektiği konusunda hayvan davranış uzmanları ve yine konunun çözümü açısından neler olması gerektiğine dair pek çok bilgilendirme yaptılar. Üçüncü gün, geçen hafta Cuma günü bu hayvansever derneklerin özellikle dinlenilmesiyle ilgili bir gün geçirdik. Onlar da sahada karşılaşmış oldukları pek çok sorunu dile getirdiler. Video gösterimleriyle, kendi şahit oldukları anlatımlarla vicdanımızı gerçekten sızlatan bazı görüntüleri ve söylediklerini duyunca insanın tabii üzülmemesi mümkün değil. Bu konular hakkında raporlarımızı, notlarımızı aldık ve en son 3. ayın sonunda düzenleyeceğimiz raporda tüm anlatımları ele alacağız. Bugün de sabahtan beri belediye başkanlıklarımızı Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş farklı partilerin oluşturmuş olduğu belediye başkanlığı temsilcilerimizi dinledik. Ayrıca İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nden konunun yine ilgili tarafı olarak gördüğümüz daire başkanımızı dinledik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan Mevzuatı Geliştirme Daire Başkanımızı dinledik. Yarın da yine sivil toplum kuruluşlarımızla ve bazı akademisyenlerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bayramdan hemen sonra da saha çalışmaları yapacağız. Barınaklar başta olmak üzere yine hayvanların bir şekilde sıkıntıya düştüğünü duyduğumuz, gördüğümüz yerlerdekileri dinleyeceğiz. Bu işin bir boyutu.
Evet.
Ama diğer bir boyutu da özellikle hayvanlardan zarar gören, korkan vatandaşlarımız da var. Onların da bazı bize aktardığı hususlar var. Alınması gereken tedbirlerle ilgili. Onların da mutlaka dinlenilmesi tarafındayız ve onları da davet edeceğiz. Söz gelimi Kayseri'de köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden bir kızımız vardı.
Maalesef.
Allah rahmet eylesin. Buna benzer olaylar zaman zaman yaşanıyor. Bazıları hayat can kaybı, bazıları belki yaralanmayla sonuçlanıyor ama benzer hadiseler var. Yani toplumda bu alanda bir sorun var. Bu sorunun iki tarafında dinlenilerek, hem hayvanseverleri dinleyerek hem de hayvanlardan çekinenleri dinleyerek bir daha iyi çözüm noktasına getirilmesinin zorunlu olduğunu görüyoruz. Bu konuda hükümetimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere son derece duyarlı ve bir an evvel de sorunun giderilebilmesi için de gerekli çalışmaları da yapıyorlar. İşte bizler de kapsamlı bir araştırmayla bu konuda enine boyuna tartışarak, araştırarak, görerek, dinleyerek soruna çözüm getirecek kanunun ne olması gerektiği ve kanunun uygulanmasının nasıl olması gerektiği ile ilgili bazı önerilerimiz olacak.
Evet.
Bu konuda da heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.
Evet, bu noktada hemen hayvanlara işkence edenlere verilen cezalar konusunu sormak istiyorum. Çünkü toplumda en fazla tartışılan ve infial yaratan noktalardan biri bu. Bakıyoruz ki hayvanlara eziyet ediyor ama küçük para cezalarıyla neredeyse o insanlar hemen serbest kalabiliyorlar. Bu konudaki tespitleriniz neler? Neden etkili bir yaptırım uygulanamıyor?
Şimdi mevcut kanunumuz 5199 sayılı hayvanların korunmasına dair kanunda kabahatler kanunu atıfta bulunulmuş.
Evet.
2004 yılında çıkartılan, aslında çağdaş ve hayvanseverlerin de çok takdir ettiği kanun. Belki uygulamadan kaynaklanan sıkıntılar var, eksiklikleri var ama genel olarak bakıldığı zaman medeni bir kanun olarak değerlendirilen kanun. Fakat burada yine eleştirilen konu, hayvanlara kötü muamele, tecavüz, işkence, eziyet yapıldığı zaman ne yazık ki çok da caydırıcı olmayan kabahatler kanunu atıfta bulunarak verilen cezalar. Ve bir hayvana tecavüzün veya bir kötü muamelenin ne yazık ki çok cüzi miktarda cezalandırıldığını görüyoruz.
Evet.
Ve özellikle hayvanlara yapılan bu muamelenin Türk Ceza Kanunu'nda cezalandırılması ile ilgili talepler var. Ve bunların da cezasının infazının ertelenmemesi bakımından özellikle bize hatırlatmalar var. Malum 2 yıl ve az ceza alındığı zaman 5 yıl içerisinde aynı suçu işlemediğiniz takdirde o infaz bir şekilde ortadan kaldırılmış oluyor. Burada da istenen 2 yıldan daha fazla süreli ceza alınması. Yani hayvanlara yapılan herhangi bir kötü muamelenin karşılığında 2 yıldan daha fazla ceza verildiği takdirde bunun infazının ertelenmemesi konusuyla ilgili ceza muhakemeleri usulü kanununa göre bir durum gelişiyor. Ve hayvanseverler bunun caydırıcı olduğunu, olacağını, özellikle hepimizin vicdanını sızlatan görüntülerden artık kurtulmamız gerektiğini ve bu konuda da kabahatler kanunundan ceza kanununa bir geçiş olmasını talep ediyorlar. Bizim de komisyonumuzun da görüşü de bu. Raporumuzda bunu da hazırlayacağız. Ama bunu yaparken tabii Sayın Adalet Bakanlığı yetkililerimize, Sayın Bakanımızla da görüşmelerimiz hem başladı hem de devam edecek.
Bir heyetin dinlendiğini biliyoruz, evet, komisyonda Adalet Bakanlığı'ndan gelen.
Aynen öyle. Hep karşılıklı olarak görüşeceğiz. Yani bizim amacımız özellikle sonuç almak. Bu sonuç almaktan kastım hem hayvanseverlerin ve tüm insanlarımızın tabii ki gönlünü rahatlatmak, hem de hayvandan korkan, bundan bugüne kadar belki zarar görmüş olanları da rahatlatabilmek. Yani bir uzlaşma arıyoruz. Toplumda bununla ilgili bir uzlaşma aranıyor. Bunu sağlayacak en basit çözüm, en kolay çözüm neyse, bir an önce verilebilecek karar, bununla ilgili biz bir öneriler silsilesiyle Sayın Genel Kurulu, Meclis Genel Kurulu'na sunuşumuzu yapacağız. Ve akabinde de meclisimizin alacağı karara göre, kanunlaşacak olan maddelere göre inşallah uygulamayı yapacak olan birimlerle de yine uzlaşarak daha iyi çözümler üretme gayreti içerisinde olacağız.
Evet, mevzuatta bazı hükümler var. Onların uygulanıp uygulanmaması aslında tartışmalardan biri. Bir yönüyle de belediyeler, yerel yönetimler, evet, bu işin bir ucunda. Onlara çeşitli sorumluluklar yüklenmiş kanunda. Onlar ne ölçüde yerine getirilebiliyor? Komisyon ne tür tespitler yaptı
bu konuda? Şimdi tabii ki bu işin en önemli ayağı belediyeler. Çünkü yerel yönetimlerle ilgili olarak çok anlamlı ve önemli görev ve sorumluluklar yüklenmiş. Fakat 2004'ten bu yana 15 yıl geçmesine rağmen 1398 belediyeden 234 belediyede sadece hayvanların barınabilmesi için ve onlara müdahaleler yapılabilmesi için operasyon vesaire, 234 tane belediyede sadece barınak kurulmuş.
Evet.
Ve bu barınaklarla ilgili olarak da ne yazık ki oralara bazılarına gittik. Bundan sonra çok daha fazlasına gideceğiz. Ve video çekimleri sosyal medya üzerinden veya basın üzerinden aldığımız duyum ve izlenimlerde de pek çoğunun da iyi olmadıklarını, yani orada hayvan haklarının ihlal edildiğini görüyoruz. Bunun türlü çeşitli sebepleri var ama en önemli sebebi bunu sorun olarak görmemekten kaynaklandığını görüyoruz. Yani yerel yöneticiler bunları eğer hayvanları seviyor, meraklıysa, bir sorun hanesinde görüyorsa öncelikli bir konu olarak ele alıyor,
evet,
ve konunun çözümü için gayret ediyorlar. Ama değilse bu biraz ikinci, üçüncü tali planda kalarak ne yazık ki çözümlenemeyen bir konu haline geliyor. Bu bir defa en önemli sorun hanelerimizden bir tanesi. Bunun mutlaka kurumsallaştırılması lazım. Yani belediye başkanı veya belediye üst düzey yöneticilerin hayvan seviyor mu sevmiyor mu diye bir kıstasa bakılmadan burada verilen sorumlulukların yerine getirilmediği takdirde cezai müeyyidelerinin de mutlaka konulması gerekti. İşte bizim hazırlayacağımız raporda bunu da önereceğiz. Bu konuda ihmali olan veya görevi kötüye kullanan personel varsa bununla ilgili cezai yaptırımlar getireceğiz. Ve tabii ki belediye bütçelerinden ve genel bütçeden bu işe zorunlu pay ayırmalarının da mutlaka gerekli olduğunu düşünüyoruz. Söz gelimi 6360 sayılı Büyükşehir Yasası hazırlandığında belediyelere bazı faaliyetlerle ilgili, bazı alanlarla ilgili zorunlu ödenek koyunma yetkisi verildi. Evet. Görevi verildi daha doğrusu. Söz gelimi bir önceki gerçekleşen bütçenin 7%'si spor alanına, gençlik ve spor hizmetlerine belediyeler ayırmak zorunda artık. Evet. Bunun gibi belediye bütçelerinin bir önceki gerçekleşen bütçelerinin belirli bir oranının mutlaka zorunluluk haline getirilmesi gerekli. Şu anda halen kısırlaştırma faaliyetleriyle ilgili olmak üzere kısırlaştırılan hayvan başına yeterli miktarda bütçeyi Tarım Orman Bakanlığı'ndan yeterli dediğimde o döneme ait olan gerekli miktar sayılmış. Yani ne kadar olduğu söylenmemiş ama burada bir flü alan görüyoruz. Yani yeterli evet. miktarın ne olduğunun tanımlanması lazım bizce. Ve özellikle bunun da mutlaka standart haline getirilip belediyelere bu konuda ödenek aktarılması ve takibinin yapılması. Yani bu ödenekler gerçekten yerinde kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu gibi bir şablonun ortaya çıkartılması lazım. Bu alanda bir boşluk olduğunu görüyoruz. Yine barınaklarda mutlaka yetkili bir veteriner hekimin bulunması zorunluluğunu özellikle istiyoruz. Çünkü pek çok belediyede veteriner hekimlerin işi barınakların dışında pek çok alanda hayvan sağlığı olsun, insan sağlığı olsun ve bürokratik işlerle, evrak işleriyle uğraşmaktan barınaklarla çok uğraşmadıklarını görüyoruz. Bu alanda bir boşluk var. İşi gücü barınaklar olan ve bu konuda yetkin kişilerin mutlaka görevlendirilmesi veteriner hekimlerin, alt kadrodaki görevlendirilecek olan, bakım işini yapacak olan personelin de eğitimden geçmiş, sertifika almış ve hayvansever özellikle olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz ki bu hayvanın fiziksel gelişimini bilsin, davranışlarını bilsin, ruhundan anlasın. Bu olduğu takdirde hem hayvanseverlerimiz hem hepimiz için bütün insanlık adına gerçekten daha iyi görüntüler ortaya çıkacak. Ve bu konuda bizim yine özellikle hassasiyetle durduğumuz bir konu.
Evet tabii sosyal medyadan o kadar bazen olumsuz görüntüler yansıyor ki insanlar çok üzülüyor. Bu noktada da özellikle yetkililere direkt oklar dönüyor. Özellikle yerel yönetimlerin büyük sorumlulukları var. Evet. Tabii 3-5 uygulamayla sokak hayvanları sorunu çözülebilecek bir konu gibi de görünmüyor. Efendim. Çünkü bir taraftan kısırlaştırma çalışmaları yapılıyor ama bunun için de bütçelere ayrıldığını biliyoruz. Hayvanların sahiplenilmesi konusunda çeşitli kampanyalar yürütülüyor. Bu sorunları çözme anlamında uygulanan yöntemler ne ölçüde yeterli?
Şimdi şöyle kısırlaştırmadan bahsettiniz. Bu işin aslında kilit noktası orada yatıyor. Bizim yani yaklaşık olarak kabataslak 2 milyon civarında sokak hayvanından bahsediliyor. Bu 2 milyon da yaklaşık olarak yılda 500 bin civarında artışa neden oluyor. Ve bu 500 bin artan sokak hayvanların da sadece 200 bininin şu andaki kabataslak rakamlar bunu gösteriyor. Kısırlaştırılıyor. Diğer 300 bini kısırlaştırılmıyor.
Aslında bir kısır ve döngü var ortada.
Çok ilginç rakamlar var. Bugünkü katılımcılardan bir tanesinin de vermiş olduğu rakama göre bir dişi köpeğin hayatı boyunca ki 16 yıllık bir ortalama ömrü vardır köpeklerin. Üremesinden kaynaklanan ortalama 8 yavru bir batında doğuruyorlar. Yılda 2 defa doğuruyorlar. Yapılan hesaba göre bir dişi köpek hayatı boyunca 533 bin civarında köpeğin üremesine neden olabiliyor.
Müthiş bir rakam.
Müthiş bir rakam. Yani bu geometrik ortalamalarla çarpıla çarpıla böyle bir rakama ulaşılıyor. Sorun böylesine devasa bir sorun aslında. O yüzden kısırlaştırma çok önemli. Biz bu konuda hemen şimdi diyerek seferberlik ilan edilmesini özellikle istiyoruz. Yani bir tane daha kısırlaştırılmamış sokak hayvanı kalmamacasına bu işin üzerine gidilerek bir veya iki yıl içerisinde mutlaka şok tedbirlerle iyi bir kampanyayla bilinçlendirme ve ödenek ayırarak bu işin çözümlenebileceği kanaatindeyiz. Bu çok önem arz eden bir şey. Çünkü kontrolsüz büyüme sonucunda bu sefer sokaklarda çok sayıda köpeğin olduğunu görüyoruz.
Evet.
Ve bunlar ya da kedin. Bir şekilde bazı vatandaşlar bunlardan ürkebiliyor ve bunlar da zarar verme eğilimine giriyor.
Bazı sokaklarda parklardan geçilemiyor neredeyse.
Kanunen belediyeler bunları barınaklara alıp kısırlaştırdıktan sonra tekrardan kendi sosyal alanlarına, yaşam alanlarına bırakmak durumundalar. Bu sefer çatışma doğuyor toplumda. Evet. Bırakmadıkları zaman belediye yetkilileri hayvanseverler gerekirse barınaklara giderek oradaki hayvanları alma mücadelesi veriyor. Basına da yansıyor bu zaman zaman görüyoruz itiş kakış içerisinde. Evet. Böyle bir sorun var. Bıraktıkları zaman aynı sosyal mekanda yaşam alanlarında kendi popülasyonlarının üzerinde olduğunu, bazen bir alanda diyelim 5 köpek bulunması gerekirken 50 köpek birden bulunduğunu görüyoruz. Bu da bu sefer o bölgede yaşayan insanları rahatsız etmeye başlıyor. Böyle bir sorun var ortada. Evet. Dolayısıyla işte bu işin en kolay çözüm yolu ve kalıcı çözüm yolu kısırlaştırmadan geçiyor. Hem şehirde yaşayan köpeklerin hem de kırsal alandakilerin mutlaka ivedi olarak bu şekilde kısırlaştırılarak sorun çözülür diye kanaat ediyoruz biz, kanaatindeyiz.
Evet, çok önemli bir konu şüphesiz. Tabii bu noktada komisyonda ağırladığınız isimlerden çeşitli öneriler geldiğini biliyoruz. Evet. Hayvan polisi kurulması örneğin, bir hayvan bakanlığı ayrıca oluşturulması gibi. Bunlara baktığınızda bu önerilerin ne ölçüde uygulanabilir
şöyle,
görüyorsunuz?
Hayvan bakanlığı ile ilgili bir öneri yok ama hayvan polisi kurulması ile ilgili bizim komisyon üyelerimizin önerisi oldu. Şöyle ki bu tabii... Biraz önce bahsettiğimiz kabahatler kanunundan Türk Ceza Kanunu'na eğer ceza alınabilecek duruma gelirse iş, bu sefer bu işin bir önleyici tedbirler açısından, ikincisi de eğer bir suç işlenmiş hayvana karşı bunların değerlendirilmesi, yani olay yeri inceleme ekibi gibi hayvan davranışlarını bilen kişilerin bakılmasının zorunlu olduğunu görüyoruz. Tabii bunu yapabilmek adına da en önemli teşkilatımızın da polis teşkilatı olduğu, elimizde var olan en iyi gücün bu olduğu kanaatindeyiz biz ve Sayın İçişleri Bakanımızla ve İçişleri Bakanlığı yetkililerine görüşerek bu önerimizi kendilerine ileteceğiz. Evet. Bu şu anda bir öneri halinde. Yani bu konuda zaman zaman basın organlarında da hayvan polisi kuruluyor diye haberler çıktı. Bu sadece bizim şu andaki önerimiz. Bununla ilgili alınmış bir karar yok. Onun altını çizeyim öncelikle. Evet. Eğer ceza maddelerine, yani kabahatler kanunundan ceza kanununa atıfta bulunmaya başlanırsa yeni kanunda, bu işin daha kolay çözümlenebilmesi ve takip edilebilmesi, zabıta işinin daha iyi halledilebilmesi için mutlaka böyle bir çözümün biz daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bizim kendi kişisel kanaatimiz bu, komisyon üyelerimiz olarak ve bu fikrimizin arkasında durup bu işin de olabilmesi için gereken mücadeleyi de vereceğiz inşallah.
Evet, sokak hayvanlarını konuşuyoruz ama aslında komisyonun görev alanı sadece sokak hayvanları değil. Hayvanat bahçesinde olan hayvanlar da örneğin gündemimize gelecek. Yunus parkları var, deney laboratuvarlarından faytonlara kadar aslında pek çok tartışmalı konu var hayvanlarla ilgili. Ve bütün bunlarla ilgili de hayvanseverlerin şikayetlerini kimi zaman dile getirdiğini görüyoruz. Olumsuz görüntülerinde sosyal medya aracılığıyla karşımıza geldiğini de görüyoruz. Bu konulardaki tespitleriniz neler efendim?
Şimdi sizin de söylediğiniz gibi tabii bizim asıl işimiz sadece sokak hayvanları değil, tüm hayvanlar. Çünkü komisyonumuzun adından anlaşılacağı üzere hayvan hakları araştırma komisyonu. Ve bu konuda sokak hayvanları tabii bizim güncel hayatımızda daha çok sıkça rastladığımız için şu ana kadarki çalışmalarımızda belki çalışmalarımızın %90'ını teşkil eden bir bütün halinde yer aldı. Ama bunun yanı sıra tabii yine sizin de bahsettiğiniz gibi hayvanat bahçelerinin durumları ne olacak? Akvaryumlar var aynı şekilde, Yunus parkları var. Buna benzer çeşitli işte faytonlarla ilgili, faytonlardaki atlarla ilgili sorunlar var. Bunlar hayvanseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bir görüşe göre hayvanat bahçeleri kesinlikle kapatılmalı. Yani var olanların dışında ya da yenisi açılmamalı. Var olanlar da belli bir süre sonra kapatılmalı. Yunus parklarındaki yunusların eziyet çekerek bazı hareketleri öğrendikleri ve o nedenle de bunların insani olmadığı, bulunmadığı ve bunların da kapatılmasına dönük talepler var. Bunun gibi tabii özellikle adalarda karşılaştığımız İstanbul'daki faytonlardaki atların yaşadığı dram gibi konular var. Ayrıca av ve av hayvanları, göçmen hayvanlar gibi, yani hem yabani hayvanlar hem göçmen hayvanlar, bunlar da bizim ilgi alanımızda, çalışma alanımızda, bunları da değerlendiriyoruz. Muhataplarımızla bu konuları da görüşüyoruz. Ve geçtiğimiz hafta Perşembe günü Merkez Av Komisyonu toplanıp 2019-2020 yılı sezonu için, av sezonu için kararlar almıştı. Biz de onlardan bir gün önce bir tavsiye kararı aldık. Bu tavsiye kararımızda özellikle nesli tehlike altında olan elmabaş patka dediğimiz, elmabaş ördeği diye tabir edilen ördeklerin nesli tehlike altında olduğu için bunların ve bir de üvey kuşunun, bunların mutlaka avlanmasının tamamen yasaklanması konusunda bir tavsiye kararı aldık. Tabii şöyle, tamamen yasaklanmadı ama Merkez Av Komisyonu Uzun yıllar sonra ilk kez kota koydu bu hayvanlara. 8'den 2'ye düşürdü mesela Elmabaş Batka günlük avlanma sayısını. Üveyikte 1'e kadar düştü. O anlamda biz yine bu konuda başarılı olunduğunu düşünüyoruz.
Evet.
Yine Merkez Av Komisyonu'nda 21 kişilik üye vardır. Bu 21 kişilik üyelerden sadece bir tanesi doğaseverler tarafından teşkil edilir. Doğasever derneklerindendir. Biz bu doğasever derneklerin ve hayvansever derneklerin Merkez Av Komisyonu içerisinde sayısının çoğaltılmasını istiyoruz. Yine bizim tavsiye kararlarımızdandı. Daha önce 3 gün olan avlanma gün sayısının haftada, yani hafta sonları, cumartesi, pazar ve çarşamba günleriydi. Bir ara salı gününe de bu alınmıştı. Bunun da yine 3 güne çekilmesiyle ilgili bir tavsiye kararı aldık. Yani bizim ilgi alanımız sadece sokak hayvanları değil, hayvanlarla ilgili nerede bir sıkıntı varsa, nerede bir ihlal olduğunu düşünüyorsak bu konu üzerinde de hem çalışmalarımızı yürütüyoruz hem görüşlerimizi sunuyoruz ve göçmen kuşlarla ilgili özellikle var olan sorunlar var. Ülkemiz dünyadaki 5 tane çok önemli kuş göç yolları üzerindeki 2 yolun bulunduğu güzergahta bulunuyor. Kafkaslardan gelen önemli bir göç yolumuz var.
Evet.
Doğu Anadolu bölgemizin üzerinden geçip Hatay Belen'de Belen'den Afrika'ya doğru devam eden. Yine Balkanlar Trakya üzerinden gelip Adana Mersin üzerinden de yine Hatay Belen'de buluşan diğer bir göç yolu. Bu göç yolları üzerinde karşılaşmış oldukları sorunlar var. İşte sulak alanların kurutulması ile ilgili mesela beslenme ile ilgili alanlarda sorunlar yaşıyorlar. Yine özellikle elektrik tellerine takılarak yaşamları son buluyor.
Maalesef.
Bu sorunların giderilebilmesi için de Sayın Tarım Orman Bakanımızla da görüştük. Onların alması gereken tedbirler konusunda bazı taleplerimiz oldu. Ve bununla ilgili olarak özellikle leyleklerin köylere elektrik gelmesinden sonra yuvalarını elektrik direklerine yapmaktan mütevellit can kayıpları olduğunu gördük ve popülasyonları Türkiye'de ciddi oranda azaldı. Bunun giderilebilmesi için yapay leylek yuvası platformları yapılarak direklerin üzerine takılması sorunu önemli bir ölçüde azaltıyor. Bununla ilgili 10 bin tane tüm Türkiye'de leylek platformu yapılması konusunda ben talepte bulundum Sayın Bakanımıza.
Pek çok kimsenin makul bilmediği karşıları. Çalışmalar aslında, evet. Ve çok güzel çalışmalar.
Bunları inşallah gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra tabii elektrik tellerinde göremedikleri için takılmalardan mütevellit sıkıntılar var. Bunların o göç güzergahları üzerinde görünür hale getirilmesi ve tellerin izole edilmesi, elektrik akımının izole edilmesiyle ilgili taleplerimiz var. Bunlar ben inanıyorum önümüzdeki süreçte çok uzun olmayan bir vadede Türkiye bu sorunları çözecek. Çünkü bizim kendi öz kültürümüzde bir merhamet kültürünü görüyoruz. Biz aslında çözümü dışarıda aramıyoruz. Biz çözümü kendi içerisinde olan ve bu konuda dünyaya örnek olmuş bir milletiz. Merhamet kültürüyle hem insanlara, hem hayvanlara, hem bitkiye, doğada ne varsa canlı cansız her şeye merhamet eden bu konuda ünlü bir milletiz biz. Dolayısıyla bizi dünyaya bu şekilde mal etmiş, milletimiz böyle tanıtmış olan kültürümüzün biz canlandırılmasını istiyoruz. Gerçekten bakıldığı zaman bizim inancımızın temelinde Hazreti Peygamber'in, Hazreti Muhammed'in hayatında da çok örnekler görüyoruz.
Evet, verebiliriz efendim. Bu konuyla yayın ilgili konuşmuştuk.
Mekke'den Medine'ye giderken ordusu peygamberimizin yolu üstünde yavrularını emziren köpeği gördüğü zaman yolunu değiştirdiğini biliyoruz. Yine kedisi, kedilere meraklıydı peygamber efendimiz. Kedisi müezzanın fistanın eteğinde uyuyakaldığı bir gün kedisini uyandırmamak adına eteğinin bir bölümünü kestiğini biliyoruz. Yine bizim milli kültürümüzde de Selçuklu Osmanlılara baktığımız zaman çok önemli hayvan hakları savunuculuğunu görüyoruz. Onlara değer verildiğini görüyoruz. Mesela ilk defa dünyada bir hayvan hastanesi olan Gurabane-i Laklakan, düşkün leyleklerle ilgili Bursa'da bir hastane yapıldığını biliyoruz.
Ne kadar hassas davranışlar değil mi?
Çok hassas davranışlarımız var. Mancacılık denilen bir meslek var Osmanlı'da. Nedir mancacılık? Yine sokaklarda başıboş hayvanları beslenmeyle görevlendiren ve mahalleli tarafından da ücreti ödenilen bir meslektir. Yani Osmanlı zamanında dışarıdaki sokak hayvanları aç ve açıkta kalmamaları için bu konuda görev yapmış, adına mancacılık denilen bir meslekten bahsediliyor. Yani bunlar bize yabancı olan şeyler değil. Biz böyle bir kültürün, böyle bir medeniyetin torunlarıyız. O halde bize yakışanı yapmamız lazım. Dışarıdaki Avrupa, Batı istiyor diye değil, bize yakışan bu olduğu için yapmak zorundayız. Ve buna da ben inanıyorum. İnsanlarımız hazırlar. Bu konuda her iki tarafta hem hayvanseverler hem de bu konuda hayvanlardan çekinenlerde de aslında hayvan sevgisi yok falan dememiz kesinlikle yanlış olur. Onlar yaratılıştan kaynaklanan korkularından dolayı fıtratlarında belki böyle bir şey var. Belki diğer hayvanseverler kadar çok yakın davranmıyorlar ama hiç kimse de aşağı yukarı Türkiye ölçeğine baktığımız zaman hayvanlara düşmanlık eden ben insan pek tanımıyorum. Ha, hayvanseverlerin veya hayvan bakanların da bu konuda hayvan bakmayanlara karşı da saygılı olması lazım. İki tarafında birbirine saygılı olması lazım. Rahatsızlık verildiği durumlardan uzak durmamız lazım. İşte apartmanlarda beslenilen köpeklerin, kedilerin zaman zaman çok sıkıntını verdiğine dair bize, komisyonumuza da başvuran, bizi telefonla arayan vatandaşlarımız oluyor. Bu konuda saygı kültürümüzü de daha da geliştirerek, hoşgörü, sevgi ve saygı içerisinde bu işin ben ikna yoluyla, birbirimizi anlama yoluyla, anlayabilmeyle, daha empati yaparak çözülebileceğini kanaatindeyim açıkçası.
Evet, çok güzel uygulamalar var geçmişte yapılan. Bunların hatırlanması, uygulamaya konulması belki pek çok sorunu çözecek. Tabii geleneğimizden kaynaklı, daha doğrusu öyle değerlendirilen bazı uygulamalar da var. Örneğin deve güreşi, horoz dövüşü gibi çeşitli uygulamalar var, ayı oynatma gibi. Bunlarla ilgili de çeşitli tartışmalar zaman var. Zaman gündemimize geliyor efendim. Bu konularda neler yapılabilir? Komisyon ne tür bir çalışma
Şimdi
yapacak?
Tabii bu konuya şiddetle karşı olan hayvansever derneklerini de dinledik. Dünyada da buna benzer, mesela kültürel değer diye, folklorik değer diye tanıtılan boğa güreşlerinde işte evet, boğaların can verdiğini görüyoruz. Bizde belki can verme olmuyor mu? Hayvanların yine canının yandığı boğa güreşleri olabiliyor. Onun haricinde işte deve güreşleri ve köpek dövüştürmeler oluyor kaçak yolla olan. Bu konular da hassas konular. Bunların da yine toplumun kültür değerleri içerisinde değerlendirilip ama hayvan hakkı ihlali olup olmadığı konusuna da özellikle atıfta bulunarak inceleme yapılması gereken bir husus. Burada sırf biz insanlar eğleneceğiz diye, sırf biz insanlara hoş bir görüntü olacak diye hayvanların canının yanmasına da müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Onlara da bu şekilde değerlendirilmek gerektiğini ben düşünüyorum açıkçası.
Evet. Pet shoplar var. En çok tartışılan konulardan biri. Evet. Hayvan satış yerlerinin düzeniyle ilgili veya orada satılan hayvanlarla ilgili tartışmalar var. Komisyonun eğildiği konulardan biri de bu. Doğru. Diyebiliyoruz. Ne tür tespitleriniz var? Oralara gidip göreceksiniz. Kısmen göreceğiz. İncelediğiniz yerler de var diyebiliyoruz. Nedir tespitleriniz efendim?
Şimdi şöyle, bu konuda tabii yine hayvansever dernekler özellikle bunu dile getiriyorlar. Pet shop'taki üretimin bir şekilde hayvan hakları ihlaline yol açtığını, oradan elde edilen hayvanların daha sonra sokağa salındığına dair bazı iddialar var. Bununla ilgili tabii otomatik olarak yasaklanmalı veya yasaklanmamalı demememiz lazım. Biraz incelenmesi gereken bir konu. Bu komisyonumuzun çalışma süreci içerisinde biz pet shop derneklerini de davet edeceğiz bayramdan sonra. Onların bakış açısıyla da bu işi değerlendirerek ele almamız gereken bir konu. Bu anlamda tabii sadece pet shoplarda diyelim bu işi yasakladık ama merdiven altı diye tabir ettiğimiz kaçak yollarla üretilen hayvanlar var bir yandan. Evet. Yurt dışından getirilen gümrüklerden kaçak yollarla getirilen hayvanlar var. Dolayısıyla sadece pet shopta satmayı yasaklamakla iddia edilen konuların ortadan kalkması pek mümkün gözükmüyor. Bu konu resmin tamamını, fotoğrafın tamamını görerek ve alınması gereken palyatif değil, kalıcı çözümleri ortaya koyarak çözülebilecek bir konu. Bu konuyu da ama inceleyeceğiz, biz değerlendireceğiz. Ve en uygun çözüm neyse onu bir şekilde biz sunacağız raporumuzda. Umuyorum bu konuda herkesi memnun edebilecek bir çözüm bulabiliriz. Ama bu sorun hanesi olarak pet shoplardaki sorunu iki tarafı da dinlemeden çözemeyeceğimizi düşünüyorum ben.
Evet, tabii çeşitli öneriler gündeme geliyor. Teknolojide gelişmeler var. Bunların katkı sağlayacağı söyleniyor. Örneğin hayvanların kimliklendirilmesi, evet, çip takılması gibi. Bu konularda neler yapılabilir?
Şöyle, en çok sıkıntı alanlarından bir tanesi karne hediyesi olarak veya geçici heveslerle edinilen hayvanlar var. Daha sonra hevesi geçtikten sonra bunun sokağa atıldığını görüyoruz. Ve bu da son derece önemli sayıda hepimizi rahatsız edecek görüntülere sebep olacak durumlara yol açmakta. Bunun önlenebilmesi için de bir hayvan sahiplendirilmesinden önce, birisinin hayvan almadan önce sertifika verilmesini biz öneriyoruz. Bir eğitimden geçilmesi, hayvan davranışları ve nerede bakacak hayvanı, nasıl bakacak, hangi alan uygundur. Bu eğitimlerden geçirildikten sonra hayvan sahiplenilmesinin daha uygun olduğu bir defa bizim kanaatimiz. Tabii hayvan edinildikten sonra da bunun takibi açısından hem bakanlık hem belediye yetkilileri açısından ve ortada bir sonrasında suç olup olmadığının takibi açısından da çip yöntemi. Yani hayvanın bir kimliği kendi kulağına veya boynuna bir çiple monte edilecek. Yarın öbür gün herhangi bir şekilde bıkan, sokağa atan sahibi varsa köpeğin sahibi tespit edilebilecek. Ve bu artık cezasız kalmayacak. Herkes, her önüne gelen, daha doğrusu ben hayvanı aldım, canım sıkıldı, bunu atıyorum deme lüksünden artık bizim kurtulmamız lazım. Bu artık bizim zorunlu olarak takip etmemiz gereken bir sorun hanesinde olarak gördüğümüz konu. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum.
Evet, çok zorlu bir alan, çok tartışmalı bir alan, farklı kesimleri olan bir alan. Kolaylıklar diliyoruz bu konuda size efendim. Sağ olun. Tabii programımızın son bölümüne geldik. Birkaç cümleyle de Trakya ve Tekirdağ'ı konuşmak istiyoruz. Siz Tekirdağ milletvekilisiniz. Özellikle son dönemde açıklanan verilere baktığımızda yatırımlar konusunda Tekirdağ'ın ve bölgenin özellikle istihdam noktasında başarılı bir performans sergilediğini görüyoruz. Bunun sırrı nedir? Gelecek döneme ilişkin hangi projeler gündemde olacak?
Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. 2002 yılından bu yana yaklaşık 17 yıldır hükümetlerimiz döneminde toplamda her alanda 22 milyarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Eski rakamlarla 22 katrilyonluk devasa yatırımlar.
Evet.
Tabii Tekirdağ'ımız bizim gerçekten ekonomik anlamda da çok önemli bir il. Türkiye'de üretimde 7 ile 9. sırada son 15-20 yıldır rakamları değişen bir il. Hem tarım kenti, 4 milyon dekar ekilebilir arazisi ve çok mümbit, verimli arazisiyle gerçekten çok şanslı bir il bu anlamda. 2000 civarında büyük ve orta ölçekteki sanayisiyle Türk sanayisine de katkı sağlayan bir yer. Türkiye'de de bu anlamda önemli bir yer. Bir lojistik üssü, Tekirdağ'da hem limanlarımız var, havaalanımız var. Avrupa Birliği ülkelerine yakınlığıyla, karayollarının gelişmesiyle çok önemli bir lojistik üssü ve İstanbul'a yakınlığıyla çok önemli bir yer tabii ki. Bunun yanı sıra bir eğitim kenti. Tekirdağ'daki hem ilk, orta ve lise çağındaki öğrencilerimiz, üniversitemiz, Namık Kemal Üniversitemizde yaklaşık 36 bin öğrencimizde bir eğitim kenti aynı zamanda.
Evet.
Tüm bu verileri ışığında Tekirdağ'ımız tabii ki gerçekten potansiyel olarak da çok önemli değerlendirilebilecek bir kent. Özellikle tarımın daha çok geliştirilebilmesi mümkün çünkü çok mümbit arazilerimiz var.
Evet.
Ve bu konuda özellikle sulama yatırımlarına ihtiyaç duyan bir kent yalnız. Bizim şu anda ekilebilir arazimizin sadece %4'ü sulanabiliyor. Bizim amacımız bunu en az %25'lere çıkarabilmek. Bu konudaki yeni göletlerle ve barajlarla bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Ve en önemlisi de tabii şu, bizim yanı başımızdan Meriç Nehri geçiyor. Bize 100-150 kilometre uzaklıkta. Edirne il sınırlarından geçiyor belki ama artık teknoloji gelişti. Ve 9 milyar metreküplük su akıp gidiyor. İşte bizim Trakya'mızın verimli ovalarının, mümbit arazilerinin, Meriç Nehri'nin bu suyuyla buluşturduğumuz takdirde inanın bir Türkiye'ye daha bakabileceğimiz bir alana sahip oluyoruz. Yine Ergene Nehri'nin bir kirlilik problemi var şu anda. Kirli olduğu için sulama yatırımlarından ziyadesiyle yararlanamıyoruz. Fakat hükümetimizin Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken başlatmış olduğu 2011 yılında Ergene Havzası Eylem Planı adı altında dünyanın en büyük çevre projesini yürüttüğü bir durumdan bahsediyorum. Yaklaşık 5 milyar liralık günümüzün rakamlarıyla yani 5 katrilyonluk hükümetimiz bu konuya kaynak ayırmış durumda ve önümüzdeki yılın sonunda da nihayete erecek. Ve sonuçta 283 kilometre Trakya'yı boydan boya geçen Ergene Nehri 1970'li yıllardan önce, kirletilmeden önce içinde 22 çeşit balığın yaşadığı ve bereket dağıtan bir nehir olma konumuna tekrardan kavuşacak. Bu konuda çok kararlıyız. Günlük 500 bin metreküp evsel ve endüstriyel su arıtıldıktan sonra Marmara Denizi'ne derin deşarj yapılacak. Bunun iki ayağı vardı. Bunun doğu kısmında Çerkezköy hattından gelen kısım Ağustos ayı içerisinde bitecek ve derin deşarj yapılmaya başlanacak. Diğer batık kısmı ise Muratlı ekseninden gelen, Misinli bölgemizden gelen kısmı ise 2020 yılı sonunda bitmiş olacak. Böylece Ergene Nehri'ne 2022'den itibaren artık atık su karışmamış olacak. Çok ve biz güzel. 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında tekrar bereketli Ergene Nehri'ne kavuşacağız inşallah.
Ne güzel. Çok güzel haberler veriyorsunuz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunları da ayrıntılı konuşuruz efendim.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız
için. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerimize de saygılar sunuyorum.
Teşekkürler. Efendim konuğumuz Meclis Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı, İçişleri Komisyonu Üyesi, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'di. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. Bizlere kulak verdiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Meclis gündemi.